Yavuz Bey, bu haftaki konuşmamıza önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle başlayalım. Orada epidir, bugün dördüncü gün galiba. Dört gündür Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu geziye ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
Evet, önemli görüşmeler yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama uluslararası camiada gündemin önüne çıkartmaya çalıştığı iki mesele olduğunu söyleyebiliriz. Birisi Myanmar'da, Arakan'da Müslümanlara yönelik bu yerlerinden etme politikası. Bir diğer önemli mesele de belki de birbiriyle bağlantılı da diyebiliriz. Irak'ta Barzani yönetiminin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum. Bu referanduma şiddetle karşı çıkıyor Türkiye. Bunu net bir şekilde ortaya koydu. Aslında referandum ilan edildikten sonra biraz kapalı kapılar ardında Barzani'yi ikna etmeye çalışmaları vardı. Yüksek sesle o Cumhurbaşkanı'nda alıştığımız Avrupa'ya yönelik sert söylemler, yüksek söylemler yoktu. Daha çok arka kapı diplomasisini işlettiler. Bir şekilde Barzani'yi ikna edebileceğini düşündü Ankara bu referandumdan vazgeçirmek için. Belki biraz da Bağdat hükümetiyle yapılacak pazarlıklarda elini güçlü tutmaya çalıştı Barzani'nin ama Barzani 25'inde bağımsızlık referandumu konusunda kararını değiştirmeyince yavaş yavaş Ankara'nın tavrı da sertleşmeye başladı. Amerika'ya giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşte Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayacaklarını ve orada çok sert kararlar alacaklarını söyledi. Hatta o gittikten sonra Habur'da hemen Kuzey Irak sınırında kapısında büyük bir askeri tatbikat da başlatıldı. Yani alınacak önlemlerin askeri önlemleri de içerebileceğinin mesajı verildi Barzani'ye ve Amerika'dayken en azından o görüşmeler sırasında Barzani'nin referandumdan vazgeçmesi için Türkiye'nin tavrı net olarak gösterilmiş oldu. Dediğim gibi bu iki konuyu öne çıkarttı. Ama tabii Amerika'ya gittiğinde Cumhurbaşkanı gündeminde başka konular da var. En önemli gündem maddelerinden birisi de Fethullah Gülen. Şu son dönemde çok fazla duymuyoruz ama Gülen'in iadesi Türkiye ile Amerika arasındaki en önemli sorunlardan birisi. Ve bir diğeri Zafer Çağlayan'ın da eklendiği, yargılandığı dava. O davanın siyasi olduğunu düşünüyor Türkiye ve orada kendi tezini işliyor. Hem verdiği mülakatlarda hem yaptığı görüşmelerde. Adalet Bakanı da orada. O da kendi çerçevesinde kendi meslektaşlarıyla görüşmeler yapıyor. Dediğimiz gibi o konunun siyasi olduğunu aktarıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'ye karşı atılmış bir adım olduğunu, BM kararlarına muhalefet edilmediğini, onların delinmediğini ve İran'a karşı o dönemde Türkiye'nin herhangi bir yaptırım kararı da olmadığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu davanın siyasi olduğu konusunda bir geri dönüş almaya çalışıyor. Belki bir diğer önemli mesele de Amerika'ya giderken PYD meselesi. Çünkü o konuda da çok ciddi görüş ayrılıkları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan PYD'ye silah verilmesinin bir terör örgütüne yardım olarak görülmesi gerektiğini, Türkiye ile Amerika'nın stratejik ortak olduğunu hatırlatarak söylüyor. Ve son olarak korumaların çıkarttığı bir kriz vardı Türk Büyükelçiliği yönünde Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında. Orada çıkan kavga nedeniyle Amerika'da soruşturma başlatılmış ve Erdoğan'ın korumalarıyla ilgili tutuklama kararları çıkmıştı. Bu kararlardan sonra korumalar için Amerika'dan alınacak olan silahlar kriz yaratmış. Kongre bu silahlara izin vermemiş. Sonra da Amerikan yönetimi silahlara izin veren kararını geri çekmişti. Yani Cumhurbaşkanı da yaptığı her konuşmada şunu dile getiriyor. Siz terör örgütüne, PYD'ye destek veriyorsunuz. Parasını almadan silah gönderiyorsunuz. Biz paramızla silah almaya çalışıyoruz. Müttefikiz, bir devletler arası ilişki söz konusu ama bize silah vermiyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu tezi de öne çıkartıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani özetleyecek olursak hem Gülen cemaatiyle 15 Temmuz'dan bugüne sarkan Gülen cemaatiyle ilgili çok ciddi görüş ayrılıkları var. Fethullah Gülen'in iadesi meselesi var. Hem PYD'ye yardımı var Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de 25 Eylül'de yapılacak olan bu referandum konusunda Türkiye'nin tavrı Amerika'nın daha etkin olmasına ilişkin de tavsiyesi söz konusu. Amerika ziyaretini bu çerçevede değerlendirebiliriz. Tabii liderlerle yaptığı görüşmelerde de bu konuların öne çıktığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
Peki buradan Kuzey Irak'a geçersek Yavuz Bey, orada 25 Eylül'e kadar geçen sürede neler olacak? Oradan manzara nasıl görünüyor?
Şimdi tabii iyice gerilim artmış durumda. Bir şekilde bugüne kadar beklenti Barzani'nin geri adım atacağı biçimindeydi. O referandumun olmayacağı biçimindeydi ama gün yaklaştıkça o referandum ihtimali arttı. Arttıkça gerilim de arttı, tansiyon da arttı. dünyada birçok ülke, işte Avrupa Birliği'de, Amerika Birleşik Devletleri'de, Rusya'da, Türkiye'de, İran'da bölge ülkeleri olarak bakıldığında bu referanduma karşı. Ama Barzani, referanduma karşısınız, bunun ertelenmesini ya da iptal edilmesini istiyorsunuz ama bunun yerine konulacak herhangi bir şey önermiyorsunuz diyerek bugüne kadar direndi. Ama son gelen haberler, ki işte belki düne, önceki güne baktığınızda oran referandumun yapılma ihtimali buradan görünen en azından %70'ti. Ama son gelen haberler bu oranın biraz daha düştüğünü gösteriyor. Çünkü Irak'ta bir takım önlemler aldı. Parlamentodan karar çıkarttı. Anayasa Mahkemesi tarafından referandumu anayasaya aykırı ilan etti. Bunun bir savaş ihtimalinin de taşıdığını referandumun aktardı. Önümüzdeki süreçte kanlı bir takım olayları da beraberinde getirebileceğini söyledi. İbadi son derece sert tepki gösterdi. Türkiye ile de temas halinde, İran'la da temas halinde, Amerika ile de temas halinde. Tabii Avrupa Birliği de bir arabulucu olarak sistemi kurtarmanın formüllerini arıyor. Fransa'nın Almanya'nın da devlet olduğunu biliyoruz. Ve Bağdat'la Erbil arasında bir hat kuruldu. Yeni bir takım öneriler götürüldü ve bu önerilerin görüşülebilir olduğuna ilişkin haberler geliyor Erbil tarafından. Bu da referandum ihtimalini biraz daha aşağı çekmiş durumda. Yani bir hafta önce baktığınızda %30'da %70 referandumun yapılma ihtimali varken şimdi yer değiştirmiş olarak görebiliriz. Referandumun iptal olma ihtimali biraz daha yükseldi.
Türkiye içine dönelim ve eğitim sistemine ilişkin tartışmalardan başlayalım. Bu TEOG'un ne olduğuyla başlayabilir misiniz? Ve bu konuda alınan tedbirler, değişiklikler neler?
Tabii bunu iki parçada tartışıyoruz aslında. Birincisi eğitim sistemi bazında Türkiye'de TEOG sınavla ortaokul öğrencilerinin lise geçişini sağlayan ve onları liseye yerleştirmek için yapılan bir sınav. Birincisi bu sınav gerekli mi? Öğrencileri bir strese mi sokuyor? Bir eğitim sisteminin bir parçası olması gerekli mi? Bunlar üzerinde tartışmalar devam ediyor. Ama bir taraftan da TEOG gibi bir sistem var. 3 sene önce açıklanmış, 4 sene önce açıklanmış, devreye girmiş. Yine bu iktidar tarafından ve büyük övgülerle devreye girmiş bir sistem. Bu sistem bugün bir anda niye kaldırıldı? Kim karar verdi bunu? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Cuma günü ATV'de verdiği bir mülakat sırasında ben artık TEOG'u istemiyorum dedi ve onun üzerine 84 saat içinde Milli Eğitim Bakanı TEOG'un kaldırıldığını açıkladı. Bu da yönetimsel biçim açısından bir tartışmayı beraberinde getirdi. Yani bunun altyapısı var mı? Kimlerle konuşuldu? Ki Milli Eğitim Bakanı'na ve hatta Başbakan'a bile Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sürpriz olarak nitelendiriliyor. Onların da haberi yoktu. Böyle bir önemli karar bir kişi tarafından alınıp bir kişi tarafından nasıl açıklanır diye de Türkiye'deki yönetim üzerinden bir tartışma devam ediyor. Yani nasıl yönetiliyor Türkiye sorusunu da beraberinde getiriyor. Diğer taraftan eğitim meselesi. Dediğim gibi yine AK Parti hükümeti döneminde getirilen bir sistem bu TEOG. Ve ortaokul son sınıfta birinci dönemde bir, ikinci dönemde de bir olmak üzere iki sınav yapılıyordu çocuklara. Ve o sınavda aldıkları notlarla liselere yerleştiriliyorlardı. Anadolu liselerine, fen liselerine ve işte marka olan bir takım özel okullara yerleştirmeler bu sınavda aldıkları not üzerinden yapılıyordu. Şimdi bunun çocukları at yarışına döndürdüğü, sosyal hayatını ortadan kaldırdığı, sporla, sanatla, sahil konularla ilgilenemediğini gerekçe gösteriyor hükümet ve bunu kaldıracağız diyor. Kaldıracağız diyor ama yerine ne getireceğine ilişkin de bir bilgi yok. Çünkü o bir sürpriz oldu dediğim gibi Milli Eğitim Bakanı'na. Açıklamadan sonra çalışmaya başlandı. Şimdi yaklaşık 1-1,5 milyon öğrenci, en azından orta son sınıftaki öğrenci ve aileleri. Orta ikinci sınıf diye baktığınız zaman orada da 1 milyon, 1,5 milyon öğrenci ve aileleri merakla bekliyorlar. Ne gelecek yerine diye. Okul az, talep edilen okulun kontenjanı az. Okula talep çok fazla. Burada bir sıralama yapılması gerekiyor. Ve bu sıralama nasıl yapılacak? Bunun üzerinde tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Milli Eğitim Bakanı öyle kolay olmadığını da anlıyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanı TEOG iptal edildi dedi. Ama yerine ne gelecek sorusuna bir iki gün sonra biz çalışacağız. Bir ay kadar devam edecek bu çalışmalar. Bakanlar Kurulu'na götüreceğiz ve orada karar vereceğiz dedi. Yani bir ay civarında bu kaotik durumun devam edeceğini, öğrencilerin özellikle ortaokuldaki öğrencilerin liseye nasıl geçeceklerini bir ay boyunca öğrenemeyeceklerini biliyoruz. Bir ay sonra nasıl bir sistem gelecek sınavsız bir sistem gelebilir mi gerçekten? Ya da torpili kendi içinde barındırmayan bir sistem oluşturulabilir mi? Ki bunun için 4 yıl önce de çalışmışlar ve TEOG'u bulmuşlardı. Ondan önce SPS diye bir sistem vardı. Ondan önce OKS diye bir sistem vardı. Bütün bunlar da AK Parti hükümet döneminde gelmişti. Bunun üzerinde tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Tabii özellikle çocuklar ve ailelerinde çok tedirgin olduklarını anlıyoruz bu tartışmalar sırasında verdikleri beyanatlardan. Bir de tabii tam bu tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Amerika'da üniversiteye giriş sisteminin de değiştirilebileceğini, orada da sınavın kaldırılması için çalışma yapıldığını söyledi ki bunun üzerinde kimse durmadı. Yani bu artık nasıl olacak diye sorduğunuzda dilsiz bir kuyuya taş atmak gibi, onun içinden çıkılamayacağını bilerek herhalde çok fazla üzerinde durulmadı. Ama tabii bu eğitimle ilgili tartışmalar hemen hemen her evi ilgilendirdiği için çok ilgi çekiyor. Ve önümüzdeki süreçte de bir ayda işte TEOG göreceğiz. Belki sene içinde de üniversite sınavlarını tartışacağız. Türkiye'de eğitim konusu şu anda tartışmalarda bir numara.
Bir de yargılamalardan söz etmek istiyorum son olarak. Bu açlık grevi yapan akademisyenlerin avukatlarının tutuklanması söz konusu oldu. Zaman gazetesi yazarlarının, Altan kardeşlerin, Nazlıcan tutukluluğunun devamı söz konusu oldu ve Cumhurbaşkanlığı'nın da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı tutuklu gazeteciler konusundaki yorum var. Bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bir mülakat sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu sık tekrarlıyor. Hükümet yetkilileri de öyle. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Ankara'da eş zamanlı bir açıklama yaptı ve benzer şeyleri söyledi. Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklu kimse yok dedi. Tam da Zaman Gazetesi çalışanlarının, yazarlarının yargılandığı sırada, 14 ay sonra hakim karşısına çıktıkları sırada. 14 ay hapishanede kaldılar, iddianameleri çıktı ve ilk kez hakim gördüler Zaman Gazetesi yazarları. Ali Bulaç gibi, Şahin Alpay gibi isimler. Türkiye'nin tanıdığı isimler. Onlar hakim karşısında sadece gazetecilik yaptıkları için yargılandıklarını iddia ederken, iddianamede haberler ve köşe yazıları dışında hiçbir suçlama yok. Siz bu suçlamalarla gazeteciliği yargılıyorsunuz dedikleri sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de gazetecilik yüzünden yargılanan kimse yok dedi. Bankamatik soyduğu için yargılanıyor onlar dedi. Tabi bu Kadri Gürsel gibi, Murat Sabuncu gibi isimler de yargılanıyorlar. Ahmet Şip gibi Türkiye'nin tanıdığı gazeteciler cezaevinde ve onların iddianamesinde de sadece haberler olduğu için tartışma yarattı. Aynı şeyi Bekir Bozdağ da söyledi, Başbakan Yardımcısı. Ama tabii bu artık orada verilen mülakatlarda yurt dışında çok dikkat çektiği için hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Birleşmiş Milletler'in gündeminde. Ahmet Altan kardeşler de hakim karşısına çıktılar bu hafta. Onlar da benzer savunmalarını yaptılar. Yazdığımız yazı, söylediğimiz söz üzerine bize bu muameleyi yapıyorsunuz. Nazlı Ilıcak da aynı şekilde. Bundan vazgeçin ve bizim tahliyemize karar verin talepleri vardı. Bütün o talepler reddedildi. Hepsi tutuklu olarak yargılanmaya devam edecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gazeteciler içeride değil, bankamatik soyanlar var, araba kundaklayanlar var sözü üzerine bu tartışmalar devam ederken belki bir cümlesi çok fazla üzerinde durulmadı. Gazeteciler varsa onlar da çıkartılır biçimindeydi. Acaba tahliyeler de bununla beraber gelir mi diye düşünürken kararlar hep tahliyelerin reddi yönünde oldu mahkemeler tarafından. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça cezaevinde açlık grevlerine devam ediyorlar. Onları savunmak için birçok avukat da gönüllü olarak meseleye dahil oluyor. Geçen hafta bu avukatlarla ilgili bir soruşturma başlatılmış ve Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tam da duruşmalarının olmasından 2 gün önce avukatlar gözaltına alınmıştı. 20 avukatı. O 20 avukatla ilgili soruşturmada birinci haftanın sonunda savcılık hepsi için tutuklama talep etti ve mahkemede onlardan 16'sını tutukladı. Bu da özellikle hukuk camiasında tepkiyle karşılandı. O sadece o değil, savcının sorduğu sorular da özellikle müdafaa ettikleri isimler üzerinden suçlama yöneltilmesi avukatlara, avukatlık yapan birçok isim tarafından da tepkiyle karşılandı diyebiliriz. Yani bunu niye müdafaa ettin, bununla ne tip bir ilişkin var? Avukatların herkesi müdafaa etmekte yükümlü oldukları ve bunun görevleri olduğu biçiminde bir değerlendirmeyle tepkiyle karşılandı ama sonuç değişmedi. 16 avukat, Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'yı savunan 16 avukat cezaevine gönderildi.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.